Uygarlık, Din ve Toplum. Sigmund Freud. 6. Kaset, 2. Yüz. Suçlulara karşı şiddet kullanma hakkını kendine saklı tutarak kaba gücün acımasızca ve uç noktalarda kullanılmasını engellemeyi umar. Ama kanunlar insan saldırganlığının daha dikkatli ve incelmiş dışa vurumlarını kontrol edememektedir. Her birimizin gençliğinde çevresindeki insanlara bağladığı beklentilerin birer yanılsama olduğunu görüp bunlardan vazgeçmek zorunda kaldığı ve bu insanların kötü niyeti yüzünden yaşamında ne kadar zorluk ve acıya maruz kaldığını anladığı bir an vardır. İnsan etkinliğinde kavgayı ve rekabeti ortadan kaldırmaya çalıştığı için uygarlığı suçlamak da haksızlık olacaktır. Bunların kaçınılmaz olduğuna kuşku yok ama karşıtlığın düşmanlık olması gerekmez. Karşıtlık sadece kötüye kullanılır ve düşmanlık için bir fırsata dönüştürülür. Komünistler bizi kötülüklerden kurtaracak yolu bulduklarına inanıyorlar. Onlara göre insan hepten iyidir ve komşusuna karşı iyi niyetlidir. Ama özel mülkiyet kurumu doğasını yozlaştırmıştır. Özel mülkiyet bireye güç ve buna bağlı olarak da komşusuna kötü davranma dürtüsü kazandırır. Buna karşılık mülkiyetten yoksun insan kendisine baskı yapana mutlaka düşmanlık duyacak ve baş kaldıracaktır. Özel mülkiyetin kalkması halinde her türlü zenginlik ortaklaşa paylaşılacak, herkes bundan yararlanacak, insanlar arasındaki kötü niyet ve düşmanlık ortadan kalkacaktır. Herkesin ihtiyaçları giderildiği için de hiç kimsenin bir başkasını düşman görmesi için hiçbir neden olmayacaktır. Herkes gerekli olan işi gönüllü olarak üstlenecektir. Komünist sistemin ekonomik eleştirisine kalkışacak değilim. Özel mülkiyetin ortadan kalkmasının yararlı veya avantajlı olup olmadığını söyleyemem. Gençliğinde yoksulluğun acılarını tadan, zenginlerin duyarsızlığını ve kibirini gören birisi, insanlar arasındaki bu eşitsizliğe ve buna yol açan her şeye karşı mücadele etme çabalarını kuşku duymaksızın iyi niyetle ve anlayışla karşılayacaktır. Bu mücadelenin adalet adına bütün insanların eşitliği için soyut bir beklentiye dayandırılması karşısında çok açık bir itiraz söz konusu olacaktır. Bireyleri olağanüstü ölçüde dengesiz fiziksel özelliklerle ve ruhsal yetilerle donatan doğa, çaresi olmayan adaletsizlikler yaratmıştır. Ama sistemin dayandığı psikolojik önermelerin tutar yana olmayan bir yanılsama olduğunu görebiliyorum. Özel mülkiyeti ortadan kaldırmakla insana saldırganlık düşkünlüğünü en güçlüsü olmasa da güçlü araçlardan birisinden yoksun bırakacağımız açıktır. Ama bu yolla saldırganlığın kötüye kullandığı güç ve etki nüfus farklarını ortadan kaldırmış ya da saldırganlığın doğasında değişiklikler yaratmış olmayız. Saldırganlığı yaratan şey mülkiyet değildir. İlkel çağlarda mülkiyet henüz yok denecek kadar azken saldırganlık neredeyse sınırsız bir egemenlik sürmüştür. Ve bugün kendini bebek odasında mülkiyetin ilkel, anal biçimi bırakılmadan önce kendini gösterir. İnsanlar arasındaki her türlü sevecenlik ve sevgi ilişkisinin temelini oluşturur. Belki de buna tek istisna anne ile erkek çocuğu arasındaki istisnadır. Bakınız Grup Psikolojisi 1921C bu ciltte sayfa 130N2. Bu noktaya ilişkin oldukça uzun bir tartışmada yeni giriş derslerinin 1933A 33. dersinde yer almaktadır. ÖFD 2 sayfa 167-8. Maddi zenginlik üzerindeki kişisel hakları ortadan kaldırsak bile cinsel ilişkiler alanındaki ayrıcalıklar, haklar yerli yerinde kalacak ve başka açılardan eşit konumda olan insanlar arasındaki en güçlü nefret ve en şiddetli düşmanlık kaynağı mutlaka olacaktır. Tam bir cinsel özgürlük getirerek ve böylece uygarlığın çekirdeği olan aile kurumunu feshederek bu etkeni de ortadan kaldırdığımız takdirde uygarlığın gelişiminin girebileceği yeni yolların neler olduğunu göremeyeceğimiz doğrudur. Ama emin olabileceğimiz bir şey vardır. O da insan doğasının bu yok edilemez özelliğinin peşini orada da bırakmayacağıdır. İnsanların bu saldırganlık eğiliminin doyumundan vazgeçmesinin kolay olmadığı açıktır. Bunsuz kendilerini rahat hissetmezler. Nispeten küçük kültürel grupların bu içgüdüye yabancılara karşı düşmanlık biçiminde bir çıkış yolu sağlamasının avantajı küçümsenemez. Saldırganlıklarının dışa vurumlarını yöneltebilecekleri başka insanlar bulunduğu sürece çok sayıda insanı sevgiyle birleştirmek her zaman mümkündür. Bir keresinde sürekli kavga halinde olan ve birbirlerini aşağılayan toplumların tam da ortak sınırları bulunan ve başka açılardan da birbirleriyle ilişkili olan toplumlar olduğunu tartışmıştım. Örneğin İspanyollarla Portekizlilerin, Kuzeyli Almanlarla Güneyli Almanların, İngilizlerle İskoçların durumunda olduğu gibi. Bakınız Grup Psikolojisi 1921C bu ciltte ve Bekaret Tabusu 1918A ÖFD 8. Bu düşünce Musa ve Tek Tanrıcılığın 1939A ÖFD 14 deneme 3 1D kısmında Yahudi düşmanlarıyla çelişkili olarak ifade ediliyor. Bu olguya pek de açıklayıcı olmayan küçük farklılıklar narsizmi adını verdim. Şimdi bunun saldırganlık eğilimi için toplum üyeleri arasındaki birlik ruhunu kolaylaştıran uygun ve nispeten zararsız bir doyum olduğunu görebiliriz. Bu açıdan dünyanın her yerine dağılmış olan Yahudiler, kendilerine ev sahipliği yapan ülkelerin uygarlıklarına çok yararlı hizmetler vermiştir. Ama ne yazık ki orta çağlarda Yahudiler üzerinde uygulanan onca katliam bile bu dönemi Hristiyanlar için daha barışçı ve güvenli bir dönem kılmaya yeterli olmamıştır. Havari Paul, Hristiyan toplumunun temelinin insanlar arasındaki evrensel sevgi olduğunu savunduğu zaman bile Hristiyanlığın kendi dışında kalanlara yönelik aşırı hoşgörüsüzlüğü kaçınılmaz sonuç olmuştur. Dinin devleti ilgilendirmesine ve devlete sızmasına rağmen devlet olarak toplumsal yaşamlarını sevgi üzerine kurmamış olan Romalılar için dini hoşgörüsüzlük yabancı bir duyguydu. Almanya'nın dünya egemenliği rüyasının karşılık olarak Yahudi düşmanlığına ihtiyaç duyması anlaşılmaz bir rastlantı olmadığı gibi Rusya'da yeni komünist bir uygarlık kurma girişiminin burjuvalar cezalandırılmasında ruhsal destek araması da anlaşılmaz değildir. İnsanın merak ettiği tek şey Sovyetlerin burjuvalarının tamamını ortadan kaldırdıktan sonra ne yapacağıdır. Uygarlık insanı hem cinselliğinden hem de saldırganlığından büyük özverileri zorladığı için bu uygarlıkta mutlu olmanın neden bu kadar zor olduğunu anlayabiliriz. Aslında hiçbir içgüdü kısıtlamasını tanımayan ilkel insan çok daha iyi durumdaydı. Buna karşılık bu mutluluğun belli bir süre tadını çıkarma şansı çok azdı. Uygar insan ise güvenlik için mutluluk fırsatlarının bir bölümünden vazgeçmiştir. Ne var ki ilkel ailede sadece aile reisinin bu içgüdüsel özgürlüğün tadını çıkardığını unutmayalım. Geri kalan herkes kölece bir baskı altında tutulmuştur. Dolayısıyla o ilkel uygarlık döneminde uygarlığın avantajlarından yararlanan azınlıkla bunlardan yoksun olan çoğunluk arasındaki tezat uç noktalara varıyordu. Bugün de var olan ilkel insanlar üzerinde yapılan dikkatli araştırmalar ise içgüdüsel yaşamlarının özgürlük açısından hiç de emrenilecek durumda olmadığını göstermiştir. Tabi oldukları kısıtlamalar farklıdır ama belki de çağdaş insanın tabi olduklarından çok daha ağırdır. Bizi mutlu kılacak bir yaşam planı beklentilerimizi gereğince yerine getirmediği ve kaçınılabilecek onca acının devamına göz yumduğu için uygarlığımızın mevcut durumunda haklı olarak kusur bulup özgür eleştiriyle kusurlarının köklerini ortaya çıkarmaya çalışırken hakkımızı kullandığımıza ve uygarlığa düşmanca davranmadığımıza kuşku yok. Uygarlığımızda ihtiyaçlarımızı daha iyi karşılayan ve eleştiri konusu olmayan değişikliklerin aşamalı olarak gerçekleştirilmesini bekleyebiliriz. Ama uygarlığın yapısında reform girişimlerine boyun eğmeyen zorlukların olduğu görüşünü de ele alabiliriz. Kabullenmeye hazır olduğumuz içgüdüsel kısıtlamanın ta ötesinde grupların ruhsal yoksulluğu, Janet'in nevrotiklere bağladığı ruhsal sentez yetisinden yoksunluğu tanımlamak için kullandığı bir ifadeye dayalı gibi gözüküyor. Denebilecek tehlikeli bir durum dikkatimizi çeker. Bu tehlike bir toplumdaki bağların temelde üyelerinin birbirleriyle özdeşimiyle oluşmasına karşılık lider tipten bireylerin grup oluşumunda sahip olmaları gereken önemi kazanmaları durumunda doruğa çıkar. Grup Psikolojisi ve Ego Analizi 1921C bu ciltte sayfa 134. Amerika'daki mevcut kültürel durum, uygarlığın maruz kalacağı bu korkutucu zararın incelenmesi için iyi bir fırsat sağlamaktadır. Ama Amerikan uygarlığını eleştirmekten kaçınacağım, Amerikan yöntemlerini kullanmak istiyormuşum gibi bir izlenim vermek istemem. 6. Daha önceki yazılarımın hiçbirisinde anlattıklarımın sıradan bilgi olduğu, aslında kendi içinde açık olan şeyleri açıklamak için boşuna kağıt, kalem, dizgici, yayımcı emeği ve malzemesi kullandığım yönünde şu anki kadar güçlü bir duygu hissetmemiştim. Bu nedenle özel, bağımsız bir saldırganlık içgüdüsünün psikanalitik içgüdüler teorisinde değişiklik anlamına geliyor gibi gözükmesi halinde bu noktaya eğilmekten mutluluk duyardım. Ama bunun böyle olmadığını, sadece uzun zaman önce varılan bir düşünce çizgisini daha net bir şekilde ortaya koyma ve sonuçlarını izleme sorunu olduğunu göreceğiz. Analitik teorinin ağır ağır gelişen bütün bölümleri arasında en sancılı ilerlemeyi kaydedilen bölümü içgüdüler teorisi oluşturmuştur. Ancak yapının tamamı açısından bu teori öylesine vazgeçilmezdir ki taşların yerli yerine oturtulması gerekiyor. İlk bakışta beni tam bir şaşkınlığa uğratan şeyi şair felsefeci Schiller'in bir sözünü başlangıç noktam yaptım. Dünyayı döndüren şey açlık ve sevgidir. Schiller, Die Welt Weisen. Açlığın bireyi korumayı hedefleyen içgüdüleri temsil ettiği düşünülebilir. Buna karşılık sevgi nesnelere yöneliktir ve temel işlevi türün devamıdır. Dolayısıyla başlangıçta ego içgüdüleri ve nesne içgüdüleri karşı karşıyaydı. Libido terimini sadece ve sadece bu sonuncu içgüdülerin enerjisini tanımlamak için kullanmıştım. kaygı nevrozu konulu ilk denemesinde 1895 BÖFD 11. Dolayısıyla karşıtlık, ego içgüdüleriyle bir nesneye yönelik olan libidinal sevgi, en genel anlamıyla yani Plato tarafından kullanılan anlamda. Bakınız Grup Psikolojisi 1921 C bu ciltte sayfa 119. İçgüdüler arasındaydı. Bu nesne içgüdülerinden birisinin yani sadistik içgüdünün hedefinin sevgiden çok uzak oluşuyla diğerlerinden çok ayrı olduğu doğrudur. Ayrıca bunun bazı açılardan ego içgüdülerine bağlı olduğu açıktı. Libidinal amacı gütmeyen kontrol, egemenlik içgüdüleriyle olan yakın ilişkisi açıkça belli oluyordu. Ama bu tutarsızlıklar aşıldı. Her şey bir yana sadizmin, sevecenliğin yerini acımasızlığın alabildiği cinsel yaşamın bir parçası olduğu açıktı. Nevroz, öz koruma ve libido beklentileri arasındaki bir mücadelenin egonun galip geldiği ama bunu ancak derin acılar ve ağır vazgeçişler pahasına başardığı bir mücadelenin sonucu olarak değerlendiriliyordu. Her analist bugün bile bu görüşün uzun süre göz ardı edilen bir hata gibi gözükmediğini kabul edecektir. Yine de incelemelerimiz bastırılan şeylerden bastırıcı güçlere, nesne içgüdülerinden egoya yöneldikçe bu görüşte değişiklikler yapmak kaçınılmaz oldu. Belirleyici adım narsizm kavramının getirilişi, yani egonun kendisinin libido ile yüklü olduğu, egonun gerçekte libidonun ilk yuvası olduğu ve bir ölçüde merkezi karargahı durumunda kaldığı gerçeğinin keşfedilmesi olmuştu. Bu narsistik libido nesnelere yönelir ve böylece nesne libidosu olur ama değişerek tekrar narsistik libidoya dönüşebilir. Bu narsizm kavramı travmatik nevrozların olduğu kadar psikoza yaklaşan birçok duyguyu ve psikozları analitik açıdan anlamamızı mümkün kılmıştır. Aktarım nevrozlarının egonun kendi cinselliğe karşı savunma girişimleri olduğu yorumumuzdan vazgeçmemiz gerekmiyordu ama libido kavramı tehlikeye girmişti. Ego içgüdüleri de libidinal olduğu için daha önce C.G. Jung'un da savunduğu gibi libidonun genelde içgüdüsel enerjiyle çakıştığı görüşünün kaçınılmaz olduğu bir dönem yaşanmıştı. Yine de içimde nedenlerini henüz bulamadığım bir inanç bana bütün içgüdülerin aynı olmayacağını söylüyordu. Bir sonraki adım tekrarlama zorlanımı ve içgüdülerin tutucu yapısını ilk kez ele aldığım haz ilkesinin ötesinde 1920 G olmuştu. Yaşamın başlangıcına ilişkin spekülasyonlardan ve biyolojik paralelliklerden yola çıkarak yaşayan organizmayı koruma ve daha büyük birimlere katılmasını sağlama yönünde iş gören içgüdünün yanı sıra Eros'un dinmek bilmeyen dışa yönelme eğilimleriyle içgüdünün genel tutucu yapısı arasındaki bu şekilde ortaya çıkan karşıtlık ilginçtir ve daha başka sorunların incelenmesi için başlangıç noktası olabilir. Bu birimleri çözüp eski inorganik durumlarına dönüştürmeye çalışan karşıt bir başka içgüdünün de bulunması gerektiğini sonucuna vardım. Yani Eros'un yanı sıra bir de ölüm içgüdüsü vardı. Yaşam olguları bu iki içgüdünün aynı anda veya karşıt eylemiyle açıklanabilirdi. Eros'un dışa vurumları yeterince açık ve belirgindi. Ölüm içgüdüsünün organizma içinde organizmayı çözme yönünde sessizce çalıştığı varsayılabilirdi. Ama bu elbette bir kanıt değildi. Daha verimli bir düşünce, içgüdünün bir kısmının dış dünyaya yöneltildiği ve bir saldırganlık veya yıkıcılık içgüdüsü olarak ortaya çıktığı yönündeydi. İçgüdü bu yolla organizmanın kendini yok etmek yerine kendi dışında canlı veya cansız bir şeyi yok etmesi açısından Eros'un hizmetine sokulabilirdi. Tersine dışa yönelik bu saldırganlığın kısıtlanması zaten iş başında olan öz yıkımı mutlaka artıracaktı. Ayrıca bu örneğe dayanılarak bu iki içgüdü türünün nadiren belki de hiçbir zaman birbirinden yanıltılmış olarak ortaya çıkmadığı, tersine değişik biçimlerde ve farklı oranlarda birbirleriyle kaynaştığı ve böylece tanınmaz hale geldiği düşünülebilir. Uzun zamandır cinselliğin bileşen içgüdülerinden birisi olarak düşündüğümüz sadizmde sevgi eğilimleriyle yıkım içgüdüsü arasında bu türden özellikle güçlü bir kaynaşma görürüz. Bunun karşılığı olan mazoşizmde ise içe yönelen yıkıcılıkla cinsellik arasında bir birleşme olacaktır ki bu da başka türlü algılanamayan bir eğilimi belirgin ve somut bir biçimde gözler önüne serer. Ölüm ya da yıkım içgüdüsü varsayımı analitik çevrelerde bile direnmeye tosladı. Sevgide tehlikeli ve düşmanca olan unsurları sevginin doğasındaki özgün çift kutupluluğa bağlamaya daha çok eğilim duyulduğunun farkındayım. Burada geliştirdiğim görüşleri başlangıçta sadece geçici olarak ortaya koymuştum. Karş, haz ilkesinin ötesinde 1920 G, ÖFD 12. Ama zamanla beni o kadar etkilediler ki artık başka türlü düşünemez oldum. Bunlar benim için teorik açıdan olabilecek diğer varsayımlardan çok daha yararlıdır. Bunlar olguları göz ardı etmeksizin veya çarpıtmaksızın bilimsel çalışmada aradığımız basitleştirmeyi sağlıyor. Sadizmde ve mazoşizmde erotizmle güçlü bir kaynaşma gösteren yıkıcı içgüdünün dışa ve içe dönük dışa vurumlarıyla her zaman karşı karşıya olduğumuzu biliyorum. Ama erotik olmayan saldırganlığın ve yıkıcılığın eşsizliğini nasıl gözden kaçırabildiğimizi ve yaşam yorumumuzda hak ettiği yeri vermeyi başaramayışımızı artık anlayamıyorum. Kuşkusuz erotizmle sulandırılmadığı sürece içe dönük yıkım arzusu çoğunlukla dikkatimizden kaçar. Psikanalitik literatürde bir yıkım içgüdüsü fikri ilk ortaya atıldığında girdiğim kendi savunmacı tutumumu ve bunu anlamam için ne kadar uzun bir zaman gerektiğini hatırlıyorum. Diğer insanların sergilediği ve sergilemekte olduğu aynı reddiye tutumu beni pek şaşırtmıyor. Çünkü kötülüğe, yıkıcılığa, saldırganlığa ve acımasızlığa yönelik doğuştan gelen bir insan eğiliminden söz edilmesi küçük çocukların hoşuna gitmez. Dandie Kindlein, Sie Horen es nicht gerne. Goethe'nin Die Ballade vom Verteidigen und Heimgekehrten Grafen şiirinden bir alıntı. Tanrı onları kendi kusursuz suretinden yaratmıştır. Hristiyan biliminin karşı çıkışlarına rağmen şeytanın inkar edilemeyen varlığı ile Tanrı'nın her şeye kadirliğini ve iyilikseverliğini uzlaştırmanın ne kadar zor olduğunu hiç kimse hatırlamak istemiyor. Şeytan Tanrı'nın en iyi bahanesi olacaktır. Bu açıdan şeytan Aryan ideal dünyasında Yahudinin oynadığı aynı ekonomik boşaltma unsuru rolünü oynayacaktır. Bakınız sayfa 305. Ama bu durumda bile insan şeytanın varlığından olduğu kadar şeytan kimliğinde somutlaşan bütün kötülüklerden de Tanrı'yı sorumlu tutabilir. Bu zorluklar açısından uygun bir fırsatta insanlığın derinden ahlaki olan doğasının karşısında baş eğmemiz öğütlenecektir. Bu da genelde popüler olmamıza ve bundan ötürü bağışlanmamıza yardım edecektir. Goethe'nin Mephistopheles'in yıkım içgüdüsüne dayanan kötülük ilkesinin son derece inandırıcı bir tanımı vardır. Denn alles gar incest. Ich werde das es us wo grunde geht. So ist dann alles, was ich sunde. Gerstorung kurs das böse net. Mein enlakis element. Yoktan var edilen her şey yok edilmeyi de hak eder. Kısacası günah dediğiniz her şey, yıkım, kötülük, işte benim özüm bu. Şeytanın kendisi de kutsal ve iyi olanı değil, doğanın yaşam yaratma, yaşam çoğaltma gücünü yani erosu kendine düşman beller. Der Luft, der Hanser, wie der Erden, entwinden tausend Keimesi, introkten, frogten, warmen kalten, hat ich mir nicht die Flamme vorbehalten, ich nachte nicht apart für mich. Havada, suda, toprakta binlerce tohum yaşama çiçeklenir. Kurunun, yaşın, soğuğun ve sıcağın içinden. Ve kendime saklamasaydım ateşi, ne kalırdı ki bende, bana özgü. Her iki pasajda Goethe'nin Faust'undan alınmıştır. Kısım 1, sahne 3, çeviriler bana aittir, S.B. Ölüm içgüdüsü enerjisinden ayırt etmek için Eros'un dışa vurumlarını göstermek amacıyla libido terimini kullanabiliriz. Mevcut bakış açımızı kabaca şu şekilde ifade edebiliriz. Libidonun her türlü içgüdüsel dışa vurumda bir payı vardır ama bu dışa vurumdaki her şey libido değildir. Ne var ki ölüm içgüdüsünü kavrama konusunda daha çok zorlandığımızı ifade etmek gerek. Eros'un arkasındaki bir şey olarak sadece varlığından kuşkulanabiliyoruz. Çünkü Eros'la kaynaşarak varlığını ele vermediği sürece dikkatimizden kaçıyor. Sadece sadizmde ölüm içgüdüsünün doğası ve Eros'la ilişkisi konusunda net bir iç gözlem kazanabildik. Burada ölüm içgüdüsü erotik amacı kendine saptırmasına rağmen erotik itkiyi de tam olarak doyurur. Ama en gözü dönmüş, yıkıcı bir öfkede cinsel yönelimden uzak bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda bile egoya her şeye kadirlik arzularının doyum şansı vermesi nedeniyle içgüdü doyumuna olağanüstü ölçüde yüksek bir narsistlik hazın da eşlik ettiğini mutlaka görürüz. Hafifletilip evcilleştirilen, deyiş yerinde ise amacı engellenen yıkım içgüdüsü nesnelere yöneldiği zaman egonun temel ihtiyaçlarını gideriyor ve doğayı kontrol etmesini sağlıyor olmalı. Bu içgüdü varsayımı temelde teorik gerekçelere dayandığı için teorik itirazlara kapalı olmadığını da kabul etmemiz gerek. Ama olgular bugünkü bilgi düzeyimizde bugün bize böyle gözüküyor. Gelecekteki araştırma ve tartışmaların sorunu aydınlatarak konuyu çözüme bağlayacağına kuşku yok. Dolayısıyla aşağıda saldırganlık eğiliminin özgün, insandaki kendi devamını sağlayan içgüdüsel bir yatkınlık olduğu bakış açısını benimseyecek ve bunun uygarlığın önündeki en büyük engel olduğu yolundaki görüşüme döneceğim. Bu incelemenin bir noktasında uygarlığın insanlığın yaşadığı özel bir süreç olduğu görüşüne varmıştım. 3. bölümün sonlarına doğru ve hala bu görüşteyim. Şimdi de uygarlığın önce tekil bireyleri, sonra aileleri, sonra ırkları, halkları, ulusları büyük bir birlik içinde, insanlık birliği içinde birleştirmeyi amaçlayan Eros'a hizmet eden bir süreç olduğunu ekleyebilirim. Neden böyle olduğunu bilmiyoruz ama Eros'un işi tam olarak budur. Bakınız Haz ilkesinin ötesinde 1920 G ÖFD 12. Bu insanlar topluluğu birbirine libidinal olarak bağlıdır. Tek başına zorunluluk yani ortak çalışmanın avantajları insanları bir arada tutmaya yeterli olmayacaktır. Ama insanın doğal saldırganlık içgüdüsü her birisinin diğer herkese duyduğu düşmanlık uygarlığın bu programına ters düşer. Bu saldırganlık içgüdüsü Eros'un yanında bulunduğumuz ve dünyayı onunla birlikte yöneten ölüm içgüdüsünün türevi ve baş temsilcisidir. Şimdi uygarlığın evriminin anlamının artık sislerinden arındığına inanıyorum. Bu İnsan türünde görüldüğü haliyle Eros ile ölüm, yaşam içgüdüsü ile yıkım içgüdüsü arasındaki mücadeleye karşılık geliyor olmalı. Özünde yaşamı oluşturan şey işte bu mücadeledir ve dolayısıyla uygarlığın evrimi kısaca insan türünün yaşam mücadelesi olarak tanımlanabilir. Daha kesin olarak şekli henüz keşfedilmeyi bekleyen belli bir olaydan daha sonra belirlenen bir yaşam mücadelesi olduğunu da söylemiştik. Süt annelerimizin cennet kokulu nineleriyle yatıştırmaya çalıştığı devler savaşı da işte budur. Ea Popia Vun Himmel, Heine'nin Deutschland şiirinden kaput 1 alındı. 7. Akrabalarımız yani hayvanlar neden bu tür bir kültürel mücadele sergilemiyor? Bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle bunlardan bazıları arılar, karıncalar, termitler bugün hayran olduğumuz devlet kurumlarına, iş bölümüne ve bireysel kısıtlamalara on binlerce yıllık mücadeleden sonra ulaşmıştır. Kendi duygularımızdan bu hayvan durumlarının veya bireye yükledikleri rollerin herhangi birisine mutlu olmadığımızı bilmemiz bugünkü durumumuz açısından bir göstergedir. Diğer hayvan türlerinde çevresel etkilerle kendi içlerinde birbiriyle mücadele eden içgüdüler arasında geçici bir denge kurulmuş ve böylece gelişim noktalanmış olabilir. İlkel insanın kazandığı yeni libido erişimi yıkıcı içgüdünün etkinliğini yeniden canlandırmış olur. Henüz cevapsız kalan çok soru vardır. Başka bir sorun bizi daha yakından ilgilendiriyor. Uygarlık kendi tehdit eden saldırganlığı engellemek, zararsız kılmak, belki de ortadan kaldırmak için ne tür araçlara başvuruyor? Bu yöntemlerden birkaçını daha önce görmüştük ama en önemlisi gibi gözükeni henüz ele almış değiliz. Bunu bireyin gelişim tarihçesinde inceleyebiliriz. Saldırganlık arzusunu zararsız kılmasını sağlayan şey nedir? Hiç tahmin etmediğimiz ama son derece açık, belirgin bir şey. Saldırganlığı içe yansıtılır, içselleştirilir, aslında geldiği yere geri döner, yani kendi egosuna yönelir. Egonun bir parçası olan ve egonun geri kalan kısmıyla çatışan süperego bu saldırganlığı alır ve egonun başka insanlara yönelterek doyurmak istediği aynı acımasız saldırganlığı vicdan kisvesi altında egoya yöneltir. Acımasız süperego ile buna maruz kalan ego arasındaki gerileme suçluluk duygusu diyoruz. Bu duygu bir cezalandırılma ihtiyacı olarak dile gelir. Böylece tıpkı işgal edilen bir kentteki garnizon gibi uygarlık da zayıf düşürülüp silahsızlandırarak ve bireyin içine saldırganlığını gözetleyen bir kurum oluşturarak tehlikeli saldırganlık arzularını kontrol eder. Suçluluk duygusunun kökeni konusunda analist diğer psikologlardan farklı görüşlere sahiptir. Ama o bile açıklama bulmakta zorlanır. Her şeyden önce bir insanın nasıl suçluluk duyduğunu soracak olursak tartışmasız bir cevap buluruz. Kötü bildiği bir şeyi yapan biri suçluluk duyar, buna dindar kişi günahkarlık diyecektir. Ama bu cevabın ne kadar az şey söylediğini fark ederiz. Belki biraz tereddütten sonra kişi kötü şeyi fiilen yapmamış, sadece içinde bunu yapmaya yönelik bir eğilim duymuş bile olsa kendini suçlu görebileceğini ekleyeceğiz. Bu durumda eğilimin, niyetin neden eylemle bir tutulduğu sorusu gündeme gelir. Ama her iki durumda kişinin kötü olanın suç olduğunu, yapılmaması gereken bir şey olduğunu kavradığını varsayar. Bu yargıya nasıl varılır? İyi kötüden ayırt etmeye yarayan özgün, deyiş yerinde ise doğal bir becerinin varlığını reddedebilir. Kötü olan şey çoğu kez ego için hiç de yaralayıcı veya tehlikeli değildir. Tersine egonun arzuladığı, zevk aldığı bir şey olabilir. Dolayısıyla burada dışsal bir etki söz konusudur ve neyin iyi neyin kötü olduğunu belirleyen şey budur. Kişinin kendi duyguları ona bu yola sokamayacağı için bu dışsal etkiyi boyun eğmesine yol açan bu güdülenimi olmalıdır. Bu güdüyü çaresizliğinde ve başkalarına bağımlılığında keşfetmek kolaydır. Bunu tanımlamanın en iyi yolu sevgiyi kaybetme korkusu olarak adlandırmaktır. Bağımlı olduğu kişinin sevgisini kaybedecek olursa çeşitli tehlikelerden korunması da ortadan kalkar. Her şey bir yana, bu güçlü kişinin üstünlüğünü cezalandırma biçiminde göstermesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla başlangıçta sevgiyi kaybetme riski içeren şey kötüdür. Bu kayıptan korkan kişinin bundan kaçınması gerekir. Kişinin kötü şeyi fiilen yapmasıyla sadece yapmaya niyetlenmesinin pek fark yaratmamasının nedeni de işte budur. Her iki durumda da sadece otorite bunu keşfettiği takdirde ve keşfettiği zaman tehlike ortaya çıkar ve bu otorite her iki durumda da aynı şekilde davranır. Bu ruhsal duruma vicdani rahatsızlık denir ama gerçekte bu adı hak etmez. Çünkü bu aşamada suçluluk duygusunun sadece bir sevgiyi kaybetme korkusu, sosyal bir kaygı olduğu açıktır. Küçük çocuklarda bu kesinlikle başka bir şey olamaz ama birçok erişkinde de bu sadece babanın veya ebeveynlerin yerini daha büyük bir toplumun alması ölçüsünde değişmiştir. Sonuç olarak bu tür insanlar otoriteye yakalanmayacaklarından veya suçlanmayacaklarından emin oldukları sürece haz vereceğini düşündükleri her türlü kötü şeyi yapmayı alışkanlık haline getirir, sadece yakalandıkları zaman korkarlar. Bu da Rousseau'nun ünlü Mandıran'ını hatırlatır. Rousseau'nun ortaya koyduğu sorun Freud tarafından ölüme yönelik tutumumuz 1915B başlıklı denemesine tam olarak aktarılmıştır. Bu ciltte sayfa 87. Bugünkü toplum genelde bu ruhsal durumu hesaba katmak zorundadır. Süperego kurumu vasıtasıyla otorite içselleştirildiği zaman büyük bir değişiklik gerçekleşir. Bu durumda vicdan olguları daha yüksek bir düzeye ulaşır. Aslında bu noktaya kadar vicdandan veya suçluluk duygusundan söz etmek doğru olmaz. Duyarlı herkes bu özet açıklamada gerçekte aşamalı geçişlerle baş gösteren olayları çok sınırlı tutmamızı ve bunun sadece süperegonun varlığı sorunu değil, ayrıca bunun nispi gücü ve etki alanı sorunu da olduğunu anlayacak ve dikkate alacaktır. Hem yukarıda vicdan ve suçluluk konusunda söylenenlerin hepsi sıradan bilgidir ve neredeyse tartışmasız kabul edilir. Bu noktada yakayı ele verme korkusu da sona erer ve kötü bir şey yapmakla buna niyetlenmek arasındaki ayrım da tamamen ortadan kalkar. Çünkü süperegodan hiçbir şey, düşünceler bile gizlenemez. Gerçeklik bakış açısından durumun ciddiyetin ortadan kalktığı doğrudur. Çünkü bu yeni otoritenin yani süperegonun zaten yakından bağlı olduğu egoya kötü davranma yönünde bilinen hiçbir güdüsü söz konusu değildir. Ama geçmişte kalan ve aşılan şeyin devamını sağlayan genetik etki şeylerin temelde başlangıçta olduğu gibi kalmaları gerçekleştirir. Gerçeğinde kendini hissettirir. Süperego aynı kaygı duygusuyla günahkar egoyu taciz eder ve dış dünya tarafından cezalandırılma fırsatlarını gözetler. Gelişimin bu ikinci evresinde vicdan, ilk evrede bulunmayan ve açıklanması da kolay olmayan bir özgünlük sergiler. Bir insan ne kadar erdemli ise davranışı da o kadar katı ve güvenilmez olacaktır. Öyle ki nihai anlamda kendilerini günahkarlıkla en çok suçlayan insanlar, azizliği en ileri noktalara vardıranlar olacaktır. Bu da erdemlerin vaat edilen ödülünün bir kısmını kaybettiği anlamına gelir. Uysal ve erdemli ego, ustasının güvenini kazanamaz ve kazanmak için boşuna çaba harcar. Burada bu zorlukların yapay olduğu ve erdemli insanı tanımlayan şeyin de daha katı ve dikkatli bir vicdan olduğu söylenerek itiraz edilebilir. Dahası çok iyi bilindiği gibi arada bir doyumun dürtülerin gücünde en azından o an için belli bir düşüş yaratmasına karşılık sürekli engelleme kışkırtmaları arttırmaktan öte bir işe yaramadığı için maruz kaldıkları içgüdüsel doyum kışkırtmalarının özellikle yüksek olduğu göz önüne alınacak olursa azizlerin kendilerini günahkar olarak adlandırmakta pek de hata etmedikleri söylenir. Sorunlarla dolu ahlak alanı başka bir olguyu karşımıza diker. Şanssızlığın yani dış engellemenin süperegodaki vicdanın gücünü büyük ölçüde arttırması. Bireyin işleri yolunda gittiği sürece vicdanı rahattır ve egonun her şeyi yapmasına izin verir. Ama şanssızlığa uğradığı zaman kendi ruhunu araştırır, günahkarlığını kabullenir, vicdanının beklentilerini arttırır, kendine perhiz duygular ve kendini kefaretle cezalandırır. Talihsizlik sonucu ortaya çıkan bu ahlaki gelişme Mark Twain tarafından The First Melon I Ever Stole, Çaldığım İlk Kavun adlı sevimli küçük öyküsünde dile getirilmiştir. Bu ilk kavunun kelek olduğu anlaşılır. Mark Twain bu öyküyü bir toplantıda kendisi de anlatmıştı. Öykünün başlığını söyledikten sonra durup kuşkuluymuş gibi kendi kendine şöyle demişti. İlk miydi? Bu her şeyi anlatıyordu. İlk kavunun tek olmadığı açıktı. Bu son cümle 1931'de eklenmiştir. Fliess'e gönderdiği 9 Şubat 1898 tarihli mektubunda Freud birkaç gün önce Mark Twain'in bir okuma seansına katıldığını yazıyor. Freud 1950 A mektup 83. Halklar da böyle davranmıştır ve davranmayı sürdürmektedir. Ne var ki bunu süperegoya yansıtıldıktan sonra terk edilmeyen, süperegoyla birlikte ve onun arkasında varlığını koruyan özgün çocuksu vicdan durumuyla kolayca açıklayabiliriz. Kader, ebeveynlik durumunun bir ikamesi, yerine konan bir şey olarak değerlendirilir. Kişi talihsizse bu, onun bu en yüce güç tarafından artık sevilmediği anlamına gelir ve bu sevgiyi kaybetme tehlikesi karşısında süperegosundaki ebeveyn temsilcisine şansı yaver giderken görmezden geldiği temsilcisine boyun eğer. Kaderin kesin dinli anlamıyla ilahi iradenin bir ifadesi olarak görüldüğü durumlarda bu özellikle açıklık kazanır. Tanrı'nın gözde çocuğu olduklarına inanan İsrail halkı, bu yüce babanın neden olduğu bir talihsizliğin arkasından ötekine maruz kalınca onunla olan ilişkilerine duydukları inançları kesinlikle sarsılmamış, onun gücünü veya haklılığını kesinlikle sorgulamamışlardır. Bunun yerine günahkarlıklarını yüzlerine vuran peygamberler yaratmışlar ve kendi suçluluk duygularından dinlerinin aşırı katı kurallarını yaratmışlardır. İsrail halkının tanrılarıyla olan ilişkileri konusunda çok daha ayrıntılı bir tartışma Freud'un Musa ve Tek Tanrıcılık 1939A ÖFD 14 adlı çalışmasında bulunabilir. İlkel insanın çok farklı davranması ilginçtir. Bir talihsizlikle karşılaştığı zaman kendi değil görevini yapmayan fetişini suçlar ve kendi cezalandırmak yerine bu fetişi cezalandırır. Kısaca suçluluk duygusunun birisi otorite korkusundan, diğeri daha sonra süperego korkusundan gelen iki kaynağı olduğunu görüyoruz. İlki içgüdüsel doyumlardan vazgeçilmesinde ısrar ederken ikincisi buna ek olarak ceza da verir. Çünkü yasak arzuların varlığı süperegodan gizlenemez. Süperegonun vicdanın beklentilerinin katılığını ne şekilde anlamak gerektiğini de öğrendik. Bu kısmen yerini aldığı, kısmen de sürdürdüğü dış otoritenin katılığının bir devamıdır. Artık suçluluk duygusu ile içgüdüsel vazgeçiş arasındaki ilişkiyi anlıyoruz. Başlangıçta içgüdüsel vazgeçiş dışsal bir otorite korkusunun sonucuydu. Kişi bu otoritenin sevgisini kaybetmemek için doyumdan vazgeçiyordu. Bu vazgeçişi gerçekleştirmesi halinde deyiş yerinde ise otoriteden vazgeçer, bu durumda suçluluk duygusunun ortaya çıkmaması gerekir. Ama süperego korkusunda durum farklıdır. Burada içgüdüsel vazgeçiş yeterli değildir. Çünkü arzu yerli yerinde kalır ve süperegodan gizlenemez. Dolayısıyla vazgeçişe rağmen suçluluk duygusu ortaya çıkar. Bu da süperegonun kurulmasında ya da başka bir deyişle vicdanın oluşumunda büyük bir ekonomik dezavantaj yaratır. Artık içgüdüsel vazgeçişin tamamen özgürleştirici bir etkisi olmaz. Erdemce perhiz artık sevgi güvencesiyle ödüllendirilemez. Dış kaynaklı mutsuzluk, sevgiyi kaybetme ve dış otorite tarafından cezalandırılma tehlikesinin yerini iç kaynaklı kalıcı bir mutsuzluk, suçluluk duygusunun gerilimi almıştır. Bu ilişkiler öylesine karmaşık ve önemlidir ki tekrarlama pahasına başka bir açıdan daha yaklaşacağım. Kronolojik açıklama şöyle olacaktır. En başta dış otoritenin saldırısına uğrama korkusu yüzünden içgüdüden vazgeçiş söz konusudur. Bu elbette sevgiyi kaybetme korkusuna eşdeğerdir. Çünkü sevgi bu cezalandırıcı saldırganlığa karşı bir korumadır. Bunu bir iç otoritenin kurulması ve buna yönelik korku, vicdan korkusu yüzünden içgüdüden vazgeçme izler. Bu ikinci durumda kötü niyetler kötü eylemlerle bir tutulur ve dolayısıyla bir suçluluk duygusu ve cezalandırılma ihtiyacı ortaya çıkar. Vicdanın süperegonun saldırganlığı, otoritenin saldırganlığını devam ettirir. Bu noktaya kadar her şeyin net olduğuna kuşku yok. Peki burada talihsizliğin, dışarıdan empoze edilen vazgeçişin pekiştirici etkisini en iyi ve en uysal insanlardaki vicdanın aşırı katılığını nereye oturtacağız? Vicdanın bu iki özelliğini de açıklamıştık. Ancak bu açıklamalarının konunun özüne inmediğini ve henüz açıklanmamış bir tortu bıraktığı izlenimini edinebiliriz. Sonunda bu noktada sadece psikanalize ait olan ve insanların sıradan düşünce tarzına yabancı olan bir görüşle karşı karşıya geliriz. Bu görüş konunun neden bu kadar karışık ve bulanık gözüktüğünü anlamamızı sağlar. Çünkü bu görüş bize vicdanın, daha doğrusu daha sonra vicdana dönüşen kaygının gerçekten de başlangıçta içgüdüsel vazgeçişin nedeni olduğu ama daha sonra bu ilişkinin tersine döndüğünü söyler. Her içgüdüsel vazgeçiş böylece dinamik bir vicdan kaynağına dönüşür ve her yeni vazgeçiş vicdanın katılığını ve hoşgörüsüzlüğünü artırır. Vicdanın kökeninin tarihçesi konusunda bildiklerimizle daha iyi bir paralellik kurabilseydik, vicdanın içgüdüsel vazgeçişin bir sonucu olduğunu ya da dışarıdan empoze edilen içgüdüsel vazgeçişin vicdanı yarattığı, bunun da daha ileri düzeyde içgüdüsel vazgeçiş gerektirdiği yolundaki paradoksik ifadeyi savunmaya yönelebilirdik. Bu ifadeyle vicdanın kökeni konusunda daha önce söylediklerimiz arasında çelişki aslında pek de büyük değildir ve biz bu çelişkiyi daha da azaltmanın bir yolunu biliyoruz. Sunumumuzu kolaylaştırmak açısından örnek olarak saldırganlık içgüdüsünü ele alalım ve söz konusu vazgeçişin her zaman için saldırganlıktan vazgeçiş olduğunu varsayalım. Bu elbette ancak geçici bir varsayım olarak alınabilir. Bu durumda içgüdüsel vazgeçişin vicdan üzerindeki etkisi, kişinin doyumundan vazgeçtiği her saldırganlığı süperegonun üstlenmesi ve egoya yönelik saldırganlığını artırması yönünde olacaktır. Bu da vicdanın özgün, ilk saldırganlığının dış otoritenin katılığının bir devamı olduğu ve bu nedenle içgüdüsel vazgeçişle hiçbir ilişkisi bulunmadığı görüşüne pek uymaz. Ama süperegonun saldırganlığının bu ilk ortaya çıkışı konusunda farklı bir varsayım benimseyecek olursak bu tutarsızlık ortadan kalkar. Kendisinden beklenen içgüdüsel yoksunluk türü ne olursa olsun çocuğun ilk ama en önemli doyumlarını engelleyen otoriteye karşı çocukta önemli ölçüde saldırganlık gelişiyor olsa gerek. Çocuk ekonomik açıdan zor olan bu durumdan bilinen mekanizmaların yardımıyla kurtulur. Saldıramadığı otoriteyi özdeşim yoluyla kendi içine aktarır. Böylece otorite onun süperegosuna dönüşür ve çocuğun ona karşı kullanmak isteyeceği saldırganlığın tamamını kendi kontrolüne alır. Çocuğun egosu bu şekilde değerden düşen otoritenin babanın mutsuz rolünü üstlenmekle yetinmek zorunda kalır. Sık sık olduğu gibi burada da gerçek durum tersine döner. Ben baba olsaydım ve sen çocuk olsaydın sana kötü davranırdım. Süperego ile ego arasındaki ilişki henüz bölünmemiş ego ile dışsal bir nesne arasındaki gerçek ilişkinin bir arzuyla çarpıtılmış bir halde geri dönmesidir. Bu da tipiktir ama en temel fark süperegonun başlangıçtaki katılığının kişinin ondan, nesneden gördüğü veya ona yüklediği katılığa tam olarak karşılık gelmemesidir. Bu da daha çok kişinin ona, nesneye yönelik olan saldırganlığına karşılık gelmektedir. Eğer bu doğruysa vicdanın başlangıçta bir saldırganlık dürtüsünün bastırılması sonucu ortaya çıktığını ve daha sonra aynı türden yeni bastırmalarla pekiştiğini iddia etmekte haklı olabiliriz. Bu görüşlerden hangisi doğru? Genetik açıdan eleştiriye açık gözükmeyen ilki mi yoksa teoriyi hoş bir şekilde yuvarlayan ikincisi mi? Doğrudan gözlemlerden elde edilen bulgularla her ikisinin de geçerli nedenlere dayandığı açıktır. Birbirleriyle çelişmedikleri gibi bir noktada çakışırlar da. Çünkü çocuğun intikamcı saldırganlığını kısmen belirleyen şey babasından beklediği cezalandırıcı saldırganlığın miktarıdır. Ne var ki çocuğun geliştirdiği süperegonun katılığının maruz kaldığı davranışların katılığına karşılık gelmediğini gösterir. Melanie Klein ve diğer İngiliz yazarlarının da haklı olarak vurguladığı gibi. İlkinin katılığı diğerinin katılığından bağımsız gibi gözüküyor. Hoşgörüyle yetişen bir çocuk çok katı bir vicdan geliştirebilir ama bu bağımsızlığı abartmakta hata olacaktır. Yetişme tarzının katı olmasının da çocuğun süperegosunun oluşumu üzerinde güçlü bir etki yarattığına inanmak zor değil. Bu da süperego oluşumunda ve vicdanın ortaya çıkmasında doğuştan gelen yapısal etkenlerle çevresel etkenlerin ortaklaşa etkili olduğu anlamına gelir. Bu hiç şaşırtıcı değildir. Tersine bu türden süreçlerin tamamı için evrensel köken kentsel bir sonuçtur. İki temel patojenik, hastalık yaratıcı yetiştirme tarzı, aşırı katılık ve şımartma. Acorn'un suça yatkınlık üzerine yaptığı çalışmayla Wayward Youth 1925 bağlantılı olarak Franz Alexander tarafından The Psychoanalysis of the Total Personality 1927 adlı kitabında doğru olarak değerlendirilmiştir. Aşırı hoşgörülü baba çocukların aşırı katı bir süperego geliştirmesine neden olur. Çünkü aldıkları sevginin etkisi altında saldırganlıklarını içe yöneltmekten başka bir çıkış yolu bulamazlar. Sevgisiz büyüyen suç eğilimli çocuklarda ise süperego ile ego arasında bir gerilim olmadığı için saldırganlıklarının tamamı dışa yönelebilmektedir. Dolayısıyla var olduğu düşünülebilen yapısal bir etkenin dışında, katı vicdanın iki etkenin ortak işleyişinden kaynaklandığı söylenebilir. Saldırganlığı bağlarından koparan içgüdüsel engellenme ve saldırganlığı içe yönelten ve süperegoya aktaran sevilme duygusu. Ayrıca ilk büyük içgüdüsel engellemelerine aşırı şiddetli bir saldırganlıkla ve buna karşılık gelen katı bir süperego ile tepki gösteren çocuğun filogenetik bir modeli izlediği ve bu durumu gerektirdiği tepkinin ötesine geçtiği de söylenebilir. Çünkü tarih öncesi çağlardaki babanın ürkütücü ve aşırı ölçüde saldırgan olduğuna kuşku yok. Dolayısıyla bireysel gelişimden filogenetik gelişime geçtiğimiz takdirde vicdanın kökenine ilişkin iki teori arasındaki farklar daha da azalır. Öte yandan bu iki gelişim süreci arasında yeni ve önemli bir fark ortaya çıkar. İnsanın suçluluk duygusunun Oidipus kompleksinden kaynaklandığı ve bir araya gelen biraderler çetesinin babayı öldürmesi sonucu kazanıldığı varsayımından kaçamayız. Totem ve Tabu 1912-13 Deneme 4-5 ÖFD 14 O olayda saldırganlık düşünülmemiş eyleme dökülmüştür. Ama bu bastırılmasının çocukta suçluluk duygusunun kaynağı olduğu varsayılan aynı saldırganlıktır. Bu noktada okurun öfkeyle şöyle bağırması beni şaşırtmaz. Yani kişinin babasını öldürmesiyle öldürmemesi arasında hiçbir fark yok. Her iki durumda suçluluk duyar. Burada bazı kuşkular ortaya atabiliriz. Ya suçluluk duygusunun bastırılan saldırganlıktan kaynaklandığı doğru değil ya da babayı öldürme hikayesi tamamen uydurma ve ilkel çağlardaki çocuklar da babalarını tıpkı bugünün çocukları kadar sık öldürüyor. Buna ek olarak bu bir uydurma değildi, inandırıcı tarihsel bir gerçek ise bu, herkesin olmasını beklediği bir şey, yani kişinin haklı çıkarılamayacak bir şeyi gerçekten yaptığı için suçluluk duyması olmalıdır. Sıradan bir şey olan bu olay için psikanaliz henüz bir açıklama getirebilmiş değildir. Bu doğrudur ve bu ihmali telafi etmemiz gerekir. Bu konu büyük bir sırda değil. Kişi kötü bir şey yaptıktan sonra bu yüzden suçluluk duyunca bu duyguya pişmanlık demek daha doğru olacaktır. Bu sadece yapılan eylemle ilgilidir ve kuşkusuz zaten olaydan önce var olan bir vicdanın suçluluk duygusuna yatkınlığın bulunmasını gerektirir. Dolayısıyla bu tür bir pişmanlık vicdanın ve genelde suçluluk duygusunun kökenini keşfetmemize kesinlikle yardımcı olmaz. Bu gündelik olaylarda olan şey genellikle şudur. İçgüdüsel bir ihtiyaç, gücü zaten sınırlı olan vicdana rağmen doyuma ulaşacak gücü kazanır ve doyurulması sonucu ihtiyaçta görülen doğal azalmayla eski güç dengesi yeniden ortaya çıkar. Bu nedenle psikanaliz ne kadar sık rastlanırsa rastlansın ve pratik önemi ne kadar büyük olursa olsun pişmanlıktan kaynaklanan suçluluk duygusunu mevcut tartışmanın dışında tutmakta haklıdır. Ama insanın suçluluk duygusu ilkel babanın öldürülmesine dayanıyorsa bu her şeyden önce bir pişmanlık durumudur. O dönemde varsaydığımız gibi suçluluk duygusunun ve vicdanın olaydan önce bulunmadığını mı varsaymamız gerekiyor? Eğer yoksa pişmanlık nereden geldi? Bu olayın suçluluk duygusunun sırrını açıklaması ve karşı karşıya bulunduğumuz zorlukları gidermesi gerektiği açıktır. Bunu yaptığına da inanıyorum. Bu pişmanlık babaya yönelik ilkel duygusal ikircikliğin bir sonucuydu. Oğulları ondan hem nefret ediyor hem de onu seviyordu. Saldırganlık yoluyla nefretleri doyuma ulaşınca olaydan ötürü duydukları pişmanlıkta sevgi öne çıkmıştır. Babayla özdeşim yoluyla süperegoyu yaratmış, sanki ona uyguladıkları saldırganlığın bir cezasıymış gibi bu kuruma babanın gücünü kazandırmış ve olayın tekrarını önlemek için koydukları kısıtlamaları yaratmıştır. Ve babaya karşı saldırganlık eğilimi sonraki kuşaklarda da tekrarlandığı için suçluluk duygusu da varlığını korumuş, bastırılan ve süperegoya aktarılan her saldırganlık kırıntısıyla daha da pekişmiştir. Bu noktada iki şeyi sonunda net bir şekilde kavrayabileceğimize inanıyorum. Vicdanın kökeninde sevginin oynadığı rol ve suçluluk duygusunun kaçınılmazlığı. Kişinin babasını öldürmesi veya bundan kaçınmış olması gerçekten de belirleyici değildir. Kişi her iki durumda da mutlaka suçluluk duyacaktır. Çünkü suçluluk duygusu ikirciklikten kaynaklanan çatışmanın, Eros ile ölüm veya yıkım içgüdüsü arasındaki sonsuz savaşın bir dışa vurumudur. Bu çatışma insanlar birlikte yaşama gereğiyle karşı karşıya geldikleri anda ortaya çıkmıştır. Toplum aile dışında başka bir biçim benimsemediği sürece bu çatışma mutlaka Oidipus kompleksinde dile gelecek, vicdanı ve ilk suçluluk duygusunu yaratacaktır. Toplumu genişletme çabası söz konusu olduğu zaman aynı çatışma geçmişe bağımlı biçimlerde devam eder ve suçluluk duygusunun daha da yoğunlaşmasıyla çatışma da güçlenir. Uygarlık, insanları yakın ilişkilerle birbirine bağlayan içsel bir erotik dürtüye boyun eğdiği için amacına ancak suçluluk duygusunun pekiştirilmesini her an artırarak ulaşabilir. Babayla ilişkide başlayan şey grupla ilişkide tamamlanır. Eğer uygarlık aileden bir bütün olarak insanlığa yönelen zorunlu bir gelişim seyri ise bu durumda ikirciklikten kaynaklanan ve doğuştan gelen çatışmanın sevgi ve ölüm eğilimleri arasındaki sürekli mücadelenin bir sonucu olarak belki de bireyin katlanmayı zor bulduğu noktalara ulaşacak olan suçluluk duygusundaki bir artışa kopmaz bir şekilde bağlanmış demektir. Büyük şairin ilahi güçlere yönelttiği etkileyici suçlamayı hatırlarız. Ihr führt ins Leben unhinian. Ihr lasst den Armen Schulding werden, dann überlasst ihr ihn der Pein, denje de Schuld racht sich auf Erden. Goethe'nin Wilhelm Meister'daki harpçi şarkılarından birisi. Bu bezgin dünyaya getirdin bizi, günaha gönlümüze aldırış etmeden, sonra da pişmanlığın belimizi bükmesine göz yumdun. Bir anlık günahımız, bir ömürlük kederimiz oldu. Çeviri bana aittir. S.B. 8. Yolculuğun sonuna geldiğimiz bu noktada okurdan daha becerikli bir kılavuz olamadığım ve onu boş yollardan, sıkıntılı sapmalardan kurtaramadığım için beni bağışlamasını rica ediyorum. Kuşkusuz daha iyisi yapılabilirdi. İlerleyen sayfalarda bunu telafi etmeye çalışacağım. Her şeyden önce okurun suçluluk duygusu tartışmasının bu dönemin çerçevesini bozduğu, çok fazla yer tuttuğu, bu nedenle yer yer pek de yakından ilişkili olmadığı konunun kalanını bir yana ittiği izlenimi edindiğini sanıyorum. Bu denememin yapısını bozmuş olabilir ama suçluluk duygusunu uygarlığın gelişimindeki en önemli sorun olarak ortaya koyma ve uygarlıktaki ilerleme için ödediğimiz bedelin suçluluk duygusunun artması nedeniyle mutluluktan çok kaybetmemiz olduğunu gösterme niyetime tam anlamıyla karşılık geliyor. Vicdan hepimizi korkaklaştırıyor. Hamlet, Perde 3, Sahne 1. Bugün gençlere verilen eğitimin cinselliğin yaşamlarında oynayacağı rolü onlardan gizlemesi, ortaya koymayı görev saydığımız tek eleştiri değildir. Eğitimin diğer bir günahı da onları nesneleri olacakları, maruz kalacakları saldırganlığa hazırlamamasıdır. Eğitim, gençleri böylesine yanlış bir ruhsal yönelimle yaşama gönderirken, insanları yaz kıyafetleriyle ve İtalya'daki göllerin haritalarıyla kutup gezisine gönderiyor gibi davranır. Burada ahlaki beklentilerin yanlış kullanıldığı açıklık kazanır. Eğitim şunu söyleseydi, bu beklentilerin katılığı onlara o kadar zarar vermeyecekti. Mutlu olmak ve başkalarını mutlu etmek için insan böyle olmalı ama böyle olmadığı gerçeğini dikkate alman gerek. Bunun yerine gençler herkesin bu ahlaki beklentilere uyduğuna, yani herkesin erdemli olduğuna inandırılır. Gençlerin de erdemli olması beklentisi işte buna dayandırılır. İncelememizin nihai sonucu olan bu ifadede hala tuhaf gelen bir şey varsa bu, suçluluk duygusuyla vicdanımız arasında bulunan ve henüz tam olarak açıklanamayan özgün ilişkiye bağlanabilir. Normal gördüğümüz sıradan pişmanlık durumunda bu duygu bilinç düzeyinde algılanacak kadar nettir. Gerçekten de suçluluk duygusu yerine suçluluk bilincinden söz etmeye alışmışızdır. Nevrozlar üzerinde yapılan ve normal koşulların anlaşılmasında en değerli ipuçlarını borçlu olduğumuz araştırmalar bazı çelişkiler ortaya çıkarmıştır. Bu durumlardan birisi olan saplantı nevrozunda suçluluk duygusu bilinç düzeyinde gürültücü bir şekilde hissedilir. Klinik tabloya da hastanın yaşamına da egemen olur ve başka bir şeyin ortaya çıkmasına pek izin vermez. Diğer nevroz olaylarının ve türlerinin çoğunda tamamen bilinç dışında kalır ama yarattığı sonuçlar daha önemsiz değildir. Bilinçsiz bir suçluluk duygusu içinde olduklarını söylediğimiz zaman hastalarımız buna inanmaz. Anlaşılır kılmak için suçluluk duygusunu dile getiren bilinçsiz bir cezalandırılma arzusundan söz ederiz. Ama bunun belli bir nevroz türüyle ilişkisinin abartılmaması gerekir. Saplantı nevrozunda bile suçluluk duygusunun farkında olmayan ya da bunu sadece belli şeyleri yapmaları engellendiği zaman rahatsız edici bir tedirginlik, bir tür kaygı olarak hisseden hasta tipleri vardır. Bunları zamanla anlamak mümkün olmalı ama henüz anlayabilmiş değiliz. 6. kaset, 2. yüzün sonu.